Ayrım 42.
13 Ocak 27'de bir düzenleme tasarısı getirdi. Buna göre tüm ordu kendisine bağlı olacaktı. 16 Ocak günü Senato ona Augustus yani kutsal ünvanını verdi. Octavius orduyu 23 lejyona indirdi, ordudan tüm yabancıları çıkardı, askerlik mesleğine ceza ve ödüllendirme uygulamaları getirdi. Yüksek memurluğa başlama yaşını indirerek gençlerin yönetime katılmalarını sağladı. Maliyeyi düzenlemeye çalıştı. Hazinenin tam takır oluşu işini güçleştiriyordu. 24 Ocak 25'te hastalandı. İyileşince görevden bağışlanmasını istedi. Bunun üzerine Roma karıştı. O çekilirse çekişmeler yeniden başlar diye düşünüyorlardı. Görevde kalması için ona baskı yaptılar. Augustus görevde kaldı ama işleri düzene koyamadı. Bu arada ömür boyu diktatörlük önerisini geri çevirdi. Soyluluk çöküntüye girmiş, soyluluğun temsilcisi Senato etkisini iyiden iyiye yitirmişti. Augustus 21-19 arasında Doğu seferine çıktı. Roma'ya döndüğünde her şeyi dağılmış buldu. Lüks tutkusu ve ahlak bozukluğu düzenin sonunu bildiriyordu. Augustus Romalılar için evliliği zorunlu kıldı. Bekarlıkta direnenler toplum dışı sayılacak, miras hakkından büyük ölçüde yoksun kalacaktı. Augustus kadınların kötü yola düşmelerini önlemek için de yasalar çıkardı. Buna göre baba yoldan çıkan kızını ve onu yoldan çıkaranı öldürebilecekti. Aldatılan koca da belli koşullarda rakibini öldürebilecekti. İhanete uğrayan erkek durumu 60 gün içinde mahkemeye bildirecekti. Kaçınırsa onun yerine baba başvurabilecekti. O da sessiz kalırsa herhangi bir kişi onların adına mahkemeye gidebilecekti. Ancak Roma'yı sarmış olan ahlak bozukluğu bu yasalarla giderilebilecek gibi değildi. Yasaların işlemesi için Augustus'un Roma'da olması gerekirdi. Oysa o Galya'da Germenlerin yayılmasını önlemeye çalışıyordu. İç ve dış sorunlar Augustus'u çok yormuştu. Augustus 8'in sonlarında yeniden görevi bırakmak istedi. 60'ına varmıştı. Ona bir yardımcı gerekirdi. Evlatlığı Tiberius iktidarı onunla paylaşacaktı. Tiberius'un düşmanları hemen ortaya çıktılar. O da güvendi ve Roma'dan ayrıldı. Ancak 26 Kasım 4'te Roma'ya döndü ve göreve başladı. Önce orduyu düzene koydu, sonra Germenlerle savaştı. Milattan sonra 19 Ağustos 14'te öldü. Devletin başında artık yalnız Tiberius vardı. Senato Augustus'un yetkilerini Tiberius'a vermemekte direndi. Tiberius sonunda yetkiyi alınca gelenekçi anlayışla bir takım düzenlemelere girişti. Her şeyi Senato'ya danışırken kendisine vermek istedikleri onur payelerini geri çevirdi. Onun bu açıklığını Senato hep ikiyüzlülükle karşıladı. İlk 2 yıldan sonra içte ve dışta sarsıntılar başladı. Tiberius umutsuzca Roma'dan ayrıldı ve bir adaya çekildi. 16 Mart 37'de öldü. Onun yerine Senato Caligula'yı getirdi. 37. Caligula göreve başladıktan 8 ay sonra hastalandı, çılgınlık belirtileri gösteriyordu. Hastalanmadan önce halk yararına bazı kararlar aldı, örneğin tüketim vergisini indirdi. Tiberius'un koymuş olduğu katı yasaları kaldırdı. Sonra kendini tanrı sanmaya başladı. Tanrılığını gerçekleştirmek için imparatorluk sarayıyla Jüpiter tapınağı arasına köprü kurdurdu. Galya ve Germanya seferlerinden dönüşte atını konsül yaptırdı. Giderek kan döken, vergi koyan bir imparator oldu. Cassius, Caerea adlı bir muhafızın bıçağı altında can verdi. 41. Senato kararıyla adı imparatorlar listesinden çıkarıldı. Claudius Nero ve Lucius Domitius Nero. Caligula'dan sonra Senato diktatörlük düzeninden konsüllük düzenine geçmek istedi. Ama Senato dışındaki siyasal güçler baskı yoluyla Tiberius Claudius Nero'yu imparator yaptılar. Nero adı aptala çıkmış biriydi. Kültürlüydü, Yunan düşüncesine bağlıydı, iyi bir söylevciydi, gülünç ve pısırıktı. Kadınların oyuncağıydı. İyi bir imparator olmaya çalıştı. Çoktandır başarılamayan bir işi başardı. Britanya'yı Roma topraklarına kattı. Ancak en ciddi eylemleri bile ciddiye alınmıyordu. Onun kötü sonunu gene bir kadın çizdi. Claudius 3. evliliğini güzel ve hırslı Messalina ile yapmıştı. Halk ve senato bu evlilikten tedirgindi. Kocasının gücünü kendi yararına kullanmaktan bıkmayan Messalina, onun bir gün iktidardan düşürüleceği korkusuna kapılıp bir plan hazırladı. Claudius'tan ayrılacak, Silius'la evlenecek, senatonun Silius'u imparator ilan etmesini sağlayacaktı. Ama Claudius'u nasıl aralayacaktı? Claudius'u oyuna getirdi, ona bir ayrılma dilekçesi imzalattı, başarısının rahatlığıyla Silius'la evlenme hazırlıklarına girişti. Roma dışındayken durumu öğrenen Claudius Roma'ya döndü. Komploculardan intiharı göze alamayanlar canlarını cellatlara bıraktılar. Durut kalan Claudius artık evlenemeyeceğini bildirdiyse de dostları onu becerikli dul Agrippina ile evlendirdiler. Claudius kadının oğlunu Nero adıyla üstüne aldı. 50. Claudius 12 Ekim'de 54'te öldüğünde tek kalıcısı Lucius Domitius Nero'ydu. Nero ya da Neron o zaman 17 yaşındaydı. Yeni imparator senatoda bir konuşma yaptı. Genç ve deneysizdi. Büyüklerinden yardım istiyordu. Bu yumuşaklık senatörlerce hoş karşılandı. Şiire ve müziğe düşkün olan Neron, işleri senatonun sırtına yükleyerek gönlünce yaşamaya başladı. Bu durum annesi Agrippina'nın canını sıkıyordu. Agrippina oğlunu yola getirmeye çalıştı. Köhneleşmiş senato yönetiminin yükünü sonuna kadar kaldıramazdı. Yeni bir yönetici aramaya başladı. Anne baskısından yılan Neron onu ortadan kaldırmaya karar verdi. Filo komutanı Anicetus'un yardımıyla bir komplo hazırladı. Gemiyle gezintiye çıkarılacak, gemi batırılacak, Agrippina ölüme bırakılacaktı. Geminin batışı gecikip Agrippina karaya çıkınca Anicetus onu yakalayıp öldürttü. Romalılar anne katili imparatoru nasıl değerlendirecekti? Neron senatoyu inandırmaya çalışırken homurtular başlamıştı. Neron korktu, Roma'dan kaçtı. Birkaç ay ortalarda görünmedi. Bu rezaletine 64'te yeni rezaletler ekledi. Napoli'de halkın karşısına şarkıcı olarak çıktı. Bu saçmalığın tepkileri silinmeden yaşamının sonuncu ve en büyük rezaletini çıkardı. Roma'yı ateşe verdirdi. Temmuz 64 yangınında Roma kökten biçildi. Neron o sırada oyununu oynuyor, felakete uğrayanların yardımına koşuyor, evsiz kalanları sarayının bahçesinde ağırlıyordu. Olayı Hristiyanların sırtına yıktı. O sıra Hristiyanlık özellikle köleler ve azatlılar arasında hızla yayılmaktaydı. Neron şimdi daha güzel bir Roma kurmaya çalışıyordu ama elinde para yoktu. Vergileri artırdı, vergi alma yöntemlerini katılaştırdı. 66 sonlarında Yunanistan'ın yolunu tuttu, geleneksel oyunlara katılacaktı. 67 Yunanistan'da oyunları izleyerek sağa sola para saçarak geçirdi. Roma'ya döndüğünde kendi açısından işlerin iyi gitmediğini görerek Roma dışındaki bahçelerden birine sığındı, oradan başka bir yere kaçtı, 9 Haziran 68'de öldürüldü. Galba, Otto, Vitellius, Vespasinus, Nerva, Trajanus. İmparatorluk görevini ondan sonra Servius Sulpius Galba aldı. Galba cimri ve inatçı bir ihtiyardı, beceriksizdi. Harcamaları kısmak için bayramları kaldırmakla işe başladı. Yükse ve eğlenceye alışmış olan Roma'da bu karar onu zorda bırakacaktı. Homurtular yükselirken Germania lejyonları 69 başlarında Aulus Vitellius'u imparator ilan ettiler. Roma'daki askerler de ağırlıklarını Marcus Salvius Otto'dan yana koydular. Galba 15 Ocak 69'da öldürüldü. Otto Senato'da sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Galya ve İspanya birlikleri Vitellius'un yanında yer alıyordu. Vitellius'un güçleri iki ordu halinde İtalya'ya girdiler. Otto önerileri dinlemedi, hemen savaşa girdi, bozguna uğrayınca intihar etti, birlikleri Vitellius'un askerlerine baş eğdiler. Vitellius, Galyalılardan ve Germenlerden kurulu bir orduyla Alplerden inip Roma'ya ulaştı. Her yanda ayaklanmalar başlamıştı. Vitellius önce doğuda, sonra batıda ayaklanmaları bastırmaya çalıştı. 1 Temmuz 69'da Titus Flavius Vespasinus imparator ilan edildi. Vitellius'un görevden çekilmesi istendi. Vitellius'a bağlı birlikler buna razı olmadı. Vitellius görevini sonuna kadar savundu. 21 Aralık gecesi Roma düştü, Vitellius öldürüldü. Güçsüz Senato, Vespasianus'un imparatorluğunu onayladı. Yeni imparator oğlu Titus'u kendine yardımcı seçti. Vespasianus bazı düzenlemeler yaptı. Lejyonların sayısını 30'a indirdi. Maliyeye işlerlik kazandırmaya çalıştı. İmparatorlukta vergileri alabildiğini arttırdı. Vespasianus işe yaramayan senatörleri kovarken bozulmuş olan soyluluğu canlandırmak için İtalya'nın ve eyaletlerin dört bir yanından zengin ailelerini Roma'ya getirtti ve yerleştirdi. Böylece yeni bir soylular topluluğu oluşturarak senatörlüğün ve askerliğin işlerliğini sağlamaya çalıştı. Vespasianus 24 Haziran 79'da ölünce Titus'a Augustus unvanı ile birlikte imparatorluk verildi. Ancak sağlığı bozuk olan Titus çok yaşamadı. Kardeşi Domitianus 14 Eylül 81'de imparator oldu. Zeki ve bilgili bir kişi olarak bilinen yeni hükümdar az sonra çılgınlık belirtileri göstermeye ve despotlaşmaya başlayınca öldürüldü. 18 Eylül 96. İhtiyar senatör Marcus Cosseius Nerva komplocuların imparator adayıydı. Nerva maliyeyi düzenlemeye çalıştı, yoksullara toprak dağıttı. 97 Ekim'inde Marcus Ulpius Trajanus'u kendine yardımcı seçti. Nerva 98 başlarında öldü. Trajanus plebler arasında hızla yayılmakta olan Hristiyanlıkla uğraştı. 114'te senato ona Jüpiter'in Optimus unvanını verdi. Trajanus elden çıkmış ve çıkmakta olan toprakları yeniden imparatorluğa bağladı. 115'te Kuzey Mezopotamya'yı ele geçirdi. Güney Mezopotamya'ya girdi. 117'de tüm Mezopotamya ayaklandı. Bunu Yahudi ayaklanması izledi. Ülkenin yarısı ayaklanmalarla ve savaşlarla sarsılırken Trajanus hastalandı ve öldü. Yerini Helenciliğiyle ünlü olan Yunan dilini Latin dilinden daha iyi konuşan Publius Aelius Hadrianus aldı. Hadrianus, Trajanus'un giriştiği tehlikeli fetihlere son verip eyaletlerde büyük bir gezintiye çıktı. İmparator denetim ve inceleme gezilerinde işçi, mimar ve mühendislerden oluşan bir topluluğu yanından ayırmıyordu. Galya, Germania, İspanya'ya gitti. 122 ilk yazında Afrika'daydı. Sonra Doğu gezisine çıktı. 126 sonlarında Roma'ya döndü. 2 yıl Roma'da kaldı, Afrika'ya geçti. 131'de Roma'ya döndü. Doğu'da Yahudi ayaklanmalarının koyulduğu sırada 138'de seferde öldü. Antonius Pius ve Marcus Aurelius. 138-161 arasında Antonius Pius imparatordu. Dürüst, tutumlu, tutucu, genellikle güçsüz bir kişi olan Antonius hukuk alanında düzenlemeler yaptı. Hadrianus'un yenilikçi tutumuna karşı çıktı. Yerine 161'de oğlu Marcus Aurelius geçti. Roma'nın bu ilk ve son filozof imparatoru iyi bir öğrenim görmüş, genç yaşta filozof olarak tanınmıştı. Yönetimi siyasi tutarlılıkla belirgindir. Marcus Aurelius imparator olur olmaz kardeşliği Marcus Aelius Verus'u iktidarı ortak etti ve sonra tüm vaktini doğuda ve batıda çıkan ayaklanmaları bastırmakta harcadı. 175'te generallerinden Avidius Cassius doğuda ayaklandı. General imparatorun öldüğü haberini yaymış, kendini imparator ilan etmişti. Haberin yalan olduğunu anlayan iki subay onu öldürdü. Marcus Aurelius, kardeşliği Verus ölünce yerine 15 yaşındaki oğlunu iktidar ortağı seçti. Bu bir yanlış adımdı. Marcus Aurelius ölmeden az önce imparatorluğu birçok davranışını tutarsız bulduğu oğlu Commodus'a bıraktı. 17 Mart 180'de öldü. Onun ölümünden sonra Roma tam anlamında bir çöküş dönemine girdi. Octavius'un yönetiminden Commodus'un ölümüne 192 kadar süren birinci imparatorluk ya da erken imparatorluk döneminin ardından böylece Diocletianus'un tahta çıkmasına 284 kadar süren ikinci imparatorluk ya da geç imparatorluk dönemi geldi. Çöküş dönemi. Yönetimde tartışmasız yetkili gibi görünmekle birlikte güçleri ordu gücüyle dengelendiği için az çok sınırlı bir yetkiye sahip olan imparatorlar ağırlıklarını senatodan çok ordudan alıyorlardı. Giderek bozulan soyluluğa koşut olarak önemini yitiren senato ülke sorunları karşısında çaresiz duruma düştükçe ordu gücü varlığını daha çok duyuruyordu. Birinci yüzyıldan sonra ordunun iyiden iyiye bozulması, ücretli sürekli askerlikle ayakta duran tek güçlü ordunun yerini ganimet toplama aygıtından başka bir şey olmayan birçok ordunun alması imparatorun gücünü de azalttı. Bu bozulmuş ordu asıl görevini yapmak yerine ülkenin siyasal yaşamında etkili olmaya bakıyordu. Her şeyden önce imparatorların seçiminde belirleyici oluyor, senatoyu imparator adayını onaylamakla yükümlü kukla bir örgüt durumuna düşürüyordu. Ordu imparator indirip imparator çıkaran, askeri disiplinle hiçbir ilgisi bulunmayan bir güç durumuna geldikçe ülkenin sorunları içinden çıkılmaz bir duruma girdi. Septimus Severus gibi bazı imparatorlar ordunun siyasal gücünü en aza indirmeye çalıştılarsa da bunda pek başarılı olamadılar. Her imparatorluk gibi Roma İmparatorluğu da dışa taşarak varlığını sürdürdü ve dışa taştıkça güçsüz düştü. Roma tarihi boyunca bir kültür yaratıcısı olduğu kadar bir kültür yıkıcısı oldu. Romalılar ele geçirdikleri topraklarda acımasız davrandılar. Henry Dennis, İktisadi Düşünce Tarihi adlı kitabında şöyle der. Romalılar ele geçirdikleri kentlerin kurumlarını acımasızca yok ettiler. Bu kentlerin seçkinlerini ve önde gelen insanlarını kitle halinde İtalya'ya yolladılar. İmparatorluğun yakınındaki bölgelerin tüm kaynaklarını, yani maden kaynaklarını, yüzyıllarca oluşturulmuş sanat yapıntılarını düzenli bir biçimde yağmaladılar. Koca Roma İmparatorluğu artık sallanıyordu. Diokletianus ve kargaşanın artması. Artık elde iri ve hantal bir yapı vardı. Uç noktalarında yani sınırlarda kırılmalara uğrayan ve gittikçe küçülen bu yapı bir türlü kendini yenileyemiyordu. Bu dönemde Roma imparatoru olmak sınır boylarında yıllarca çarpışmayı göze almak demekti. 243-313 arasında yaşamış olan Diokletianus bu hantal yapıyı tek kişinin götüremeyeceğini anlayarak imparatorluğu ikiye ayırdı. Doğu'yu kendi yönetirken Batı'nın yönetimini arkadaşı Maximilianus üstlendi. Diokletianus kendinin Jüpiter'ce, Maximilianus'un Herkülesçe korunduğunu bildirdi. Cahil ve kaba saba Maximilianus usta bir askerdi. Diokletianus'a bağlı kaldı, onun sağ kolu olmayı başardı. Ne var ki dış baskılar bitmek bilmiyor, onları rahat çalışmaya bırakmıyordu. Başta Persler ve Germenler olmak üzere birçok toplum Roma'yı zorlamaktaydı. Diokletianus çöken Roma'yı kurtarmaya çalıştı, yoksulları zenginlerden, güçsüzleri, kadınları, çocukları, etkili kişilerden korumak için fermanlar çıkardı. Yayılan Hristiyanlığı yok etmeye çalıştı. Her toplumun inancına saygılı olan Romalılar, Hristiyanlığı 200 yıldır süren bir toplumsal hastalık olarak değerlendiriyorlardı. Onlar Yahudi dinine de hoşgörülü davranmamışlar, sonunda onun içinde hoşgörülü olmak zorunda kalmışlardı. Hristiyanlık orduya kadar yayılıyordu. Diokletianus'un düşmanlığı kutsal metinlerin, hatta kiliselerin yakılması boyutlarına ulaştı. Diokletianus'tan sonraki kargaşa, Konstantinus yönetimiyle giderildi. Konstantinus, devletin bütünlüğünü korumaya çalıştı, ülkeyi yönetim bölgelerine ayırdı, topraklar oğullar ve yeğenler arasında pay edildi. Onunla imparatorluk katı kutsallaştı. Artık imparatorla ilgili her şey kutsaldı. Bu arada senato önemini iyice yitirdi. Ağır vergiler daha ağırlaştırıldı. Konstantinus giderek Hristiyanlığı benimsemeye başladı ve bazı pagan tapınaklarını kapadı. 324'ten sonra Hristiyan oldu. Onun en büyük yapıtı Konstantinopolis'tir, İstanbul. O bu yeni kenti başkent olarak düşünüyordu. Bu girişim imparatorluğun doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmasını kolaylaştırdı. İktisadi bunalım. Roma 3. yüzyılda büyük bir iktisadi bunalıma düştü. Bu bunalımın çok önemli toplumsal ve iktisadi sonuçları oldu. Bu bunalım Orta Çağ'ı başlatan nedenlerin başında gelir. Para iktisadı çözülmeye başlamıştı. Çok eski zamanlardan beri kullanılan ve Yunan toplumunun iktisadi yaşamında belirleyici olmuş olan para, Roma'da da iktisadi yaşamın temel ögesiydi. 2. yüzyılın sonlarında para önemini yitirmeye başladı. Para iktisadından doğal iktisada kendi kendine yetmek düzenine geçiliyordu. Her alan küçük olsun, büyük olsun, ailenin yaşaması için zorunlu olan her şeyi sağladı. Buna göre doğal ürünler oldukları yerde tüketildiler, bazen de başka doğal ürünlerle değiştirildiler. Diyelim falanca yerde yeterince zeytin üretilmemişse şarap karşılığında zeytinyağı alındı. Ferdinand Lot, Eski Çağ Dünyasının Sonları ve Orta Çağ'ın Başları. Zaten eski çağın para iktisadı bugünkü para düzenine göre iyiden iyiye ilkeldir. O zamanlar büyük sermaye birikimleri olmamıştı. Sermaye etkin bir sanayi için temel etken durumuna gelmemişti. Eski çağda büyük sanayi etkinlikleri olmadı, teknik yetersizlikler buna engeldi. Sermaye makinenin geliştiği noktada üretim için belirleyici olabilir. Oysa o dönemde çok şey kol kuvvetine dayanıyordu. Roma'da birkaç büyük üretim girişimi olabilmişse bunun kaynağı paradan çok kölenin kol gücündedir. Köle hiçbir zaman makine kadar verimli olamazdı. Roma'da yerleşim de çok ilkeldi. Bugünkü biçiminde karmaşık yapı gösteren gelişmiş kent modern sanayi düzeninde ortaya çıkmıştır. Eski çağ kentleri köyden bozmaydı. Roma kentleri de. Bunların en kabadayısı 50 bin kişiyi barındırırdı. Yüz ölçümü 300 hektarı bulan kentler parmakla gösterilecek kadar azdı. Bazı kentlerin yüz ölçümü 20-25 hektardı. Nüfusu 6 bini aşmayan kentler vardı. Altyapı adına hiçbir şey olmayan ve pislikten dökülen bu kentlerde nüfus yoğunluğunun az oluşu en başta ticareti etkiliyordu. Roma kentlerinin insanları gereksinimi en aza indirgenmiş insanlardı. Alt katlardakiler ancak ölmeyecek kadar yiyebiliyorlardı. Bunların besini sebze ve ekmekti. Et lüks yiyecekti. Başlıca tüketim maddelerinden biri zeytinyağıydı. Tereyağı barbarların, zeytinyağı Romalılarındı. Giyime de önem verilmezdi. Modaya ancak yukarıdaki bir avuç insan uyabilirdi. Kısacası Roma'da tek düze ve sınırlı bir yaşam vardı. Para iktisadının kalkması yalnız halka değil, zenginlere de kendi kendine yetmek zorunluluğunu getirdi. Onlar da ürettiklerinin dışında tüketmemeye alıştılar. Ancak onlar dünyanın dört bir yanından gelen lüks nesnelere çok düşkündüler. Lüksün yanı başında açlık vardı. Roma bir dilenciler kentiydi. Birinci Dünya Savaşı'na kadar da öyle kaldı. Ferdinand Lot. Yunanların tersine Romalılar ticareti bilen ve seven insanlar değillerdi. Ülkedeki tüccarlar genellikle başka topraklardan gelmiş kimselerdi. Zaten o zaman uluslararası ticaret daha çok Doğu tüccarlarının, özellikle Suriyelilerin ve Yahudilerin elinde bulunuyordu. Romalıların gemilerinde çalışanlar da çokluk Yunanlılar ve Mısırlılardı. Çok az üretim yapan Roma çok az da taşıma yapıyordu ve çok az satıyordu. Güneyde çöllerle, kuzeyde barbarlarla, doğuda iktisadi açıdan geri Pers uygarlığıyla karşı karşıyaydılar. Hindistan'la ve Çin'le ilişkiler yok denilecek kadar azdı.